Ancak ezici bir çoğunluğun hakim bulunduğu parlamentolarda bu garantinin etkinliğini kaybedebileceğini de söylemek gerekir. Burada şu noktayı da belirtmek yerinde olur. Hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği yolundaki prensip bir idealdir. Gerçi demokratik hukuk devletlerinde bu ideale çok yaklaşılmaktadır. Fakat modern devlet ve toplum hayatının gittikçe daha karmaşık ve daha teknik bir nitelik alması, ayrıca sosyal şartların hızla değişmekte olması, yasama organının herhangi bir konuyu düzenlerken bütün ihtimalleri önceden görebilmesini ve ayrıntılı olarak tespit edebilmesini imkansız kılmaktadır. Bu bakımdan bazen hürriyetler alanında da ikinci derecede kalan ve özellikle teknik bir nitelik taşıyan, bazı hususların tüzük yoluyla düzenlenmek üzere yürütme organına bırakılması zorunluluğu doğmaktadır. Ancak söylemeye gerek yoktur ki yürütme organı ayrıntılarla ilgili düzenlemesini yaparken bir kanuna dayanmak ve tamamen kanun tarafından konulmuş olan esaslar dahilinde kalmak zorundadır. İşte zamanımızın sosyal gerçekleri karşısında hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabilmesi kuralını çok dar ve katı bir şekilde yorumlamamak ve bunu kanunun verdiği yetki ve çizdiği çerçeve içinde kalmak şartıyla, yasama delegasyonu yoluyla, gerektiğinde tüzük veya kanun kuvvetinde kararname ile yapılmasına imkan verecek bir genişlikte anlamak gerekir. Bu zorunluluğun tanınması karşılığında yargı denetiminin de ileride göreceğimiz gibi aynı oranda önem kazandığına işaret etmek yerinde olur. 3. Sınırlamanın ölçüsü. Hürriyetlerin sınırlanması problemindeki güçlükler, bu sınırlamanın sadece kanun koyucu tarafından yapılacağı ilkesini kabul edivermekle şüphesiz halledilmiş olmuyor. Öteden beri bu alanda büyük tehlikenin daima yürütme organından geldiği inancıyla, halkın temsilcisi sayılan yasama organına güven bağlanmıştır. Fakat ya kanun koyucunun kendisi bu güveni haklı çıkarmaz da, ki bunun örnekleri çok görülmüştür, hürriyetleri düzenlemek bahanesiyle onları alabildiğine kısıtlar ve işlemez hale getirirse o zaman ne olacaktır? İşte asıl güçlük burada kendini gösteriyor. Gerçi teorik açıdan kanun koyucuya bu alanda rehberlik etmesi gereken esasları düşünmek zor değildir ve bunlar zaten aşağı yukarı bellidir. Ancak mesele bunların pratik alanda sağlanmasında ortaya çıkar. Bir kere ilk ve temel esas hürriyetin asıl, sınırlamanın ise istisna olmasıdır. Hür bir toplumda prensip olarak açıkça yasaklanmayan her şeyin yapılmasının serbest olması gerekir. Bu prensibin baş aşağı çevrilmesi, yani yapılmasına açıkça müsaade edilmeyen her şeyin yasak olması halinde, totaliter sistemlerde olduğu gibi hürriyetten söz etmeye imkan olmadığı şüphesizdir. Şu halde bu esasa göre dikkat edilecek nokta, İstisnaların çoğala çoğala kuralı boğacak hale gelmemesidir. Bunun yanında daima göz önünde tutulması gereken bir ölçü de hürriyetin sınırlanmasındaki amaçtır. Toplum hayatında hürriyeti sınırlamayı zorunlu kılan sebepler aynı zamanda bu sınırlamanın gayesini teşkil ederler. Demek oluyor ki hürriyet genel bir ifadeyle ancak toplum hayatının bozulmamasını sağlamak ve bir de kendisinden herkesin yararlanabilmesini mümkün kılmak amacıyla sınırlanabilmelidir. Bu amacı aşan ve ne toplum düzeni ne de hürriyetin kamulaştırılması ile ilişkisi olmayan sınırlamalar gereksizdir, aşırıdır ve dolayısıyla meşru değildir. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi, bütün güçlük bu rasyonel prensipleri pozitif hukuk alanına aktarabilmek olmuştur. Kanun koyucunun sınırlamada ölçüyü kaçırmasını önlemek bakımından, yakın zamanlarda anayasa tekniğinde bazı gelişmeler görülmekle beraber gene de tam anlamıyla tatmin edici bir çözüm şeklinin bulunmuş olduğu ileri sürülemez. Şimdiye kadar ve şimdi de bir kısım anayasaların bu konuda şu sistemi benimsedikleri görülür. Bir hak ve hürriyetin prensibini ilan etmek ve arkasından da kısaca bunun kanun dairesinde kullanılacağını veya sadece sınırlamanın kanunla belirtileceğini bildirmek, böyle geniş ve belirsiz bir hükmün, kanun koyucunun yetkisini çerçevelemek bakımından hiçbir anlam ifade etmediğine ve herhangi bir alandaki hürriyetin genişliğini veya darlığını belirleme konusunda kendisine bir açık bono verdiğine şüphe yoktur. Diğer bir kısım anayasalar, belirli hürriyetlerin kanunun çizdiği sınırlar içinde kullanılacağını söylemekle yetinmeyerek, bu konuda kanun koyucuya bazı kıstaslar göstermek istemişlerdir. Bunlar kişilere anayasa ile tanınan bir hürriyetin yerine ve mahiyetine göre ancak kamu düzeni, milli güvenlik, genel ahlak, kamu yararı, genel sağlık vesaire gibi sebeplerle sınırlanabileceğini belirtmektedirler. İtiraf etmek gerekir ki hayli bulanık ve sağa sola çekilip genişletilmeye elverişli olan bu kavramlar, yasama organının hürriyetleri ölçülü olarak düzenlemesini sağlayacak yeterli kıstaslar sayılamaz. Kamu yararı veya kamu düzeni kavramlarının içine ne girer ve ne girmez, bunu kesin olarak belirlemeye imkan yoktur. Geniş bir takdir yetkisine yer veren bu alanda bu yetkiyi kullanacak olan gene yasama organıdır. Bir İsviçreli yazarında belirttiği gibi, söz konusu olan kıstaslar ustalıkla ve kötü niyetle kullanıldıkları zaman pekala hürriyetleri boğmaya yarayabilmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan yeni anayasaların bazılarında hürriyetlerin düzenlenmesi konusunda kanun koyucunun yetkilerini sınırlamak ve bu güç problemi yenebilmek konusunda özel bir çaba gösterildiği göze çarpar. Bu alanda belki en ileri giden ve en fazla titizlik gösteren 1961 Türkiye Anayasası olmuştur denebilir. Gerçekten 1961 Anayasası hürriyetin sınırlanması işinde olduğu kadar kanun koyucuyu kayıtlamaya ve ona direktif vermeye çalışmakla kalmamış, fakat çok önemli gördüğü bazı alanlarda bu işi doğrudan doğruya kendi üzerine almıştır. Özellikle kişi güvenliği ve basın hürriyeti konularında ayrıntılara inen hükümler koyarak sınırları ana çizgileriyle bizzat çizmiştir. Bundan başka bir de genel prensip koymuş ve sınırlamanın hiçbir zaman hak ve hürriyetlerin özünü zedelemeye kadar gidemeyeceğini belirtmiştir. Bütün bu çabalara rağmen sınırlama probleminin çözümlenmiş ve bütün güçlüklerin aşılmış olduğunu sanmak hatalı olur. Netice itibariyle ortada gene de bir takdir meselesi bulunmaktadır. Hürriyetin özü nedir? Nereye kadar gidilirse bu öze dokunulmuş olur. Yalnız zamanımızda diğer birçok ülkelerde olduğu gibi, anayasamızda hukuk yönünden takdir yetkisini yasama organından alarak bağımsız bir yargı organına, Anayasa Mahkemesi'ne vermiştir. Zaten gitgide hürriyetlerin düzenlenmesinde makul ölçülerin aşılmasını önlemenin en etkili çaresi olarak bu konuda yargı denetimine başvurma eğiliminin güçlenmekte olduğu görülüyor. Ancak hemen şunu belirtelim ki, yargı denetimi yasama organını frenlemek bakımından gerçekten hayli etkili olmakla beraber, başka yönlerden başka türlü sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunlara ileride kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi konusunu incelerken değineceğiz. Şimdilik başka sorunlara taşmadan bu konuda son olarak şunu söyleyebiliriz. Hürriyetlerin düzenlenmesinde her şey kanun koyucunun göstereceği olgunluğa, ölçüye ve sorumluluk duygusuna bağlıdır. Kanun koyucu şayet demokrasi idealini tam anlamıyla benimsemiş, insan hak ve hürriyetlerine gerçekten inanmışsa, zaten ortaya temele inmeyen bazı yorum farkları dışında önemli bir mesele çıkmayacaktır. Aksi halde çıkacak sorunların çözümlenmesi pek kolay olmayacaktır. 3. Hürriyetlerin düzenlenmesindeki sistemler, önleyici sistem ve düzeltici sistem. Hürriyetlerin toplum içinde kullanılmasının düzenlenişinde başlıca iki sistem vardır. Bunlardan birincisi önleyici sistem, ikincisi de düzeltici sistem diye adlandırılabilir. Önleyici sistemde hürriyetin kullanılması, sınırların aşılmasını ve kötüye kullanmayı engellemek amacıyla önceden bazı kayıtlar altına sokulmuştur. Bu sistemde prensip olarak belli bir hürriyetin kullanılması şartsız olmayıp, önceden izin almaya veya hiç değilse bir bildirimde bulunmaya bağlıdır. Düzeltici sistemde ise önceden herhangi bir izin almaya gerek yoktur. İlgili kişi neticede bütün sorumluluk kendisine ait olmak üzere, kanunun çizdiği sınırları aştığı takdirde verilecek cezayı ve ödenecek tazminatı göze almak şartıyla serbestçe hareket edebilir. Bu iki sistem arasında bir karşılaştırma yapmadan ve bir değer yargısına varmadan önce önleyici sistemin değişik türleri üzerinde biraz durmak gerekir. Katılık ya da esneklik derecesine göre önleyici sistem içinde şu ayrımlar yapılabilir. Yasaklayıcı önleme. Bir hürriyetin kullanılması için istenilen izini verip vermemek hususunda kamu otoriteleri tam ve mutlak bir takdir yetkisine sahip bulunuyorsa, bu halde bir yasaklayıcı önleme söz konusu olur. Bu sistem karakteristik şekliyle iki özellik gösterir. A. İdare tarafından verilen red kararı gerekçesizdir. B. Bu karara karşı bütün itiraz yolları kapalıdır. Böylece tamamen idarenin sübjektif takdirine kalmış sebeplerle bir izin isteğinin gerekçesiz ve kesin olarak reddedilebilmesi halinde herhangi bir hürriyetin pratik olarak varlığından söz etmek mümkün olamaz. Yasaklayıcı önlemenin bulunduğu yerde hürriyet ortadan kalkar. Düzenleyici önleme. Bu sistemde istenen iznin verilmemesi idarenin takdirine bırakılmış değildir. Önceden belirlenmiş olan objektif şartların yerine getirilmesi halinde gerekli izin verilir. Örneğin bir bina yapımına başlamadan önce alınması gereken inşaat ruhsatnamesi, belirli teknik şartların yerine getirilmesiyle elde edilir. Düzenleyici önlemede istenilen iznin verilmemesi halinde red sebeplerinin gösterilmesi gerektiği gibi, red kararına karşı itiraz yollarının da açık olması gerekir. Basit önleme. Buna bildirme sistemi de denir. Bu usulde bir hürriyetin kullanılabilmesi için önceden izin almaya gerek yoktur. Sadece hürriyetin kullanılacağının ve bununla ilgili olarak bazı hususların yetkili makamlara bildirilmesi yeter. Gazete çıkarırken sahibinin ve sorumlu müdürün isimlerinin bildirilmesi, açık hava toplantısında tertip heyetinin bildirilmesi gibi. Basit önleme sisteminin bir amacı, hürriyetin kötüye kullanılması ve kanuna aykırı hareket edilmesi halinde sorumluları tespit edebilmektir. Bunun yanında bildirme, özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi kamu düzenini yakından ilgilendiren hürriyetlerin kullanılmasında yetkili otoritelere barış ve düzeni korumak için gerekli tedbirleri almak imkanını verir. Şunu da belirtmek lazımdır ki, demokratik rejimlerde alınacak gerekli tedbirlerin hedefi sadece barış ve düzeni korumak değil, aynı zamanda hürriyetin kullanılabilmesini sağlamak olmalıdır. Genel olarak önleyici sistemle düzeltici sistemden hangisinin daha üstün olduğu sorusunun cevabını bulmak zor değildir. Hiç şüphe yok ki kişiye kendi sorumluluğu altında, kanunların sınırını aştığı takdirde cezalandırılacağını bilerek serbestçe hareket etme imkanını tanıyan düzeltici sistem, önleyici sisteme kıyasla çok daha liberal, hürriyetlerin kullanılması bakımından çok daha elverişli bir sistemdir. Bunun içindir ki klasik demokrasiler ilke olarak düzeltici sistemi benimsemişler. Buna karşılık gazetelerden, toplantılardan, tartışmalardan hoşlanmayan otoriter eğilimli rejimler ise bunları kolaylıkla kontrol altında bulundurma imkanını veren önleyici sistemi, özellikle yasaklayıcı önlemeyi tercih etmişlerdir. Bununla beraber hemen söylemek gerekir ki demokratik ve liberal rejimlerde dahi önleyici sistemden büsbütün vazgeçmek mümkün görülmemektedir. Bazı hürriyetler nitelikleri bakımından düzenleyici bir önlemeyi gerektirirler. Herhangi bir hürriyetin kötüye kullanılmasından toplum veya kişiler açısından doğacak zarar, sonradan tamiri mümkün olamayacak kadar büyük olursa, böyle bir zararın meydana gelmesini önlemek ya da hiç değilse etkilerini hafifletmek amacıyla önleyici tedbirlerin alınması makul sayılmalıdır. Özellikle can ve mal güvenliğini ve halkın sağlığını ilgilendiren konularda bu yola gidilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olur. Öte yandan başka bir noktaya da burada işaret etmek gerekir. Düzeltici sistemin önleyici sisteme nazaran üstünlüğü ancak ölçülü olarak kullanıldığı zaman kendini gösterir. Börtelemi'nin de çok doğru olarak belirttiği gibi, bazen katı bir düzeltici sistem, makul ve yumuşak bir önleyici sisteme oranla hürriyet için çok daha zararlı, çok daha yaralayıcı olabilir. Örneğin basın hürriyeti alanında kanun sınırlarının aşılması halinde ceza tehdidi çok ağır ise ve hele bu sınırlar açıkça belirtilmeyip de genişliğine bir yoruma yer verecek şekilde belirsiz ve bulanık bırakılmışsa, önceden izin, sansür ve mali teminat gibi önleyici kayıtlar konmamış da olsa, hürriyet pratik bakımdan felce uğramış demektir. Ezici ve insafsız ceza tehdidinin yarattığı yıldırma havası içinde, hürriyetin kullanılması bir cesaret ve kahramanlık işi haline geldiği zaman, onun varlığını ileri sürmek artık mümkün olamaz. Bu konuda sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hürriyetlerin düzenlenmesinde önceden izin istemeksizin hareket etme serbestliği tanıyan düzeltici sistem yanında, önleyici sisteme de yer vermek gerekebilecektir. Ancak gerçekten hür bir toplum düzeni yaratabilmek için liberal düzeltici sistemi asıl, Önleyici kayıtları ise istisna olarak kabul etmek gerekir. Fakat asıl önemli olan her iki halde de daima ölçülü davranmak ve düzenlemenin esas amacını gözden uzak tutmamaktır. 4. Olağanüstü hallerde hürriyetlerin sınırlanması. Yukarıda görmüş olduğumuz kamu hürriyetlerinin sınırlanması ve düzenlenmesiyle ilgili sistemler normal zamanlarda uygulanan sistemlerdir. Olağanüstü hallerde hürriyetler de olağanüstü kayıtlamalara tabi tutulur. Savaş hali, savaş tehlikesinin baş göstermesi, ayaklanma, iç kargaşalık gibi bunalım dönemlerinin devletin ve milli topluluğun güvenliği bakımından büyük bir tehlike yarattığına şüphe yoktur. Bu tehlikenin savuşturulması için süratli ve enerjik kararların alınması gerekir. Normal demokratik mekanizma bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildir. Parlamenter usullerin ağır işleyen çarkı, gerekli tedbirlerin gerekli zamanda alınmasını sağlayamaz. Bunun için hızla gelişen olayları yakından izlemek ve süratli karar almak imkanlarına sahip olan yürütme organının yetkilerinin genişletilmesinde zorunluluk vardır. Öte yandan tehlikeye düşen güvenliği korumak için bunalım süresince toplumun bütün üyelerini sıkı bir disiplin altına almak zorunluluğu kendini gösterebilir. Ünlü İngiliz hakimlerinden Lord Scruton'un 1. Dünya Savaşı sıralarında söylediği gibi Magna Carta prensipleriyle bir savaş yürütülemez. Alınacak tedbirler ister istemez genellikle yasaklayıcı ve hürriyet kısıtlayıcı nitelikte olacaktır. Fertlerden bazı fedakarlıklara katlanmaları istenecek. Onlara normal zamanlarda söz konusu olmayan yükümlülükler yüklenebilecektir. Kısacası, kamu hürriyetlerinin bir bölümü, özellikle haberleşme, dolaşım, basın, toplantı ve gösteri hürriyetleri, grev hakkı gibi. Karşılaşılan tehlikenin büyüklüğüne göre geçici bir süre için geniş ölçüde kısıtlanabilecek. Hatta gerekirse büsbütün durdurulabilecektir. Ancak hemen söylemek gerekir ki bir kısım temel hak ve hürriyetler olağanüstü durumlarda, hatta savaş halinde bile kısıtlanamazlar ve dokunulmazlıklarını tam olarak korurlar. Bunların en başında yaşama hakkı gelir. İşkenceye insanlık dışı ve aşağılatıcı cezalara uğramama hakkı, köle ve kul olarak tutulmama hakkı, din, vicdan ve inanç hürriyeti gibi bazı temel insan haklarını da bunlar arasında sayabiliriz. Kutsal denebilecek bir kategori oluşturan bu insan haklarının içinde bulunan durumun ağırlığına bakılmaksızın mutlak olarak korunması, çağımızın insanlık ve uygarlık anlayışının tartışma götürmez bir gereğidir. Nitekim yürürlüğe konmuş olan uluslararası sözleşmelerde de bu haklara her ne sebeple olursa olsun dokunulamayacağı ve bunlara ilişkin hükümlerin hiçbir zaman askıya alınamayacağı açıkça belirtilmiştir. Öte yandan şu noktayı vurgulamakta da yarar vardır. Demokratik hukuk devletlerinde olağanüstü hal rejimleri, otoriter bir karaktere bürünmekle beraber hiçbir zaman keyfi bir diktatör rejimi niteliğini almazlar. Yürütme organına tanınan geniş yetkiler ona kayıtsız ve denetsiz olarak her istediğini yapabilme imkanını bağışlamaz. Durumun gerektirdiği tedbirleri almak hususunda yürütme organı belki geniş bir hareket serbestliğine kavuşabilir. Fakat bu kendisinin diktatör rejimlerinde olduğu gibi denetlemeden ve hele sorumluluktan sıyrılması anlamına gelmez. Başka bir deyişle hukuka bağlı devletlerde olağanüstü hal rejimi de netice itibariyle bir hukuk rejimidir. Bununla beraber olağanüstü durumları her zaman ve her yerde tam olarak bir hukuk çerçevesi içine oturtmak kolay olmamıştır. Gerçi hemen hemen her devletin anayasasında sıkı yönetim halini öngören hükümler vardır. Sıkı yönetim kaynağını anayasadan alan, belirli şartlar ve usuller içinde uygulanan ve hükümete askeri otorite eliyle gerekli sıkı tedbirleri almak ve bazı hürriyetleri kısmak imkanını veren özel bir hukuk rejimidir. Fakat bazen öyle büyük krizler baş gösterebilir ki bunları atlatabilmek, devletin güvenlik ve varlığını koruyabilmek için sıkı yönetimin de ötesinde normal hukuk ve anayasa düzenini aşan tedbirler almak gerekebilir. İçinde yaşadığımız yüzyılda iki dünya savaşı ve iki savaş arasındaki dönemde dünyayı sarsan büyük ekonomik bunalım bu çaptaki krizlerin başlıca örnekleridir. İşte bu gibi olağanüstü hallerde hukuk yönünden çözümü kolay olmayan problemler ortaya çıkabilir. Eğer bir devletin anayasası olağanüstü durumu ve bu durumda yürütme organına özel yetkiler verilmesini açıkça öngörüyorsa o zaman mesele yoktur. Öte yandan yumuşak bir anayasa sisteminde İngiltere'de olduğu gibi parlamento çıkaracağı bir tam yetki kanunu ile hiçbir anayasa problemine yol açmaksızın hükümeti en geniş yetkilerle donatabilir. Fakat olağanüstü halleri öngörmeyen bükülmez anayasa sistemlerinde hukuki durum son derece naziktir. Pozitif hukukun açık çözüm yolu göstermediği hallerde doktrin ve bazen de mahkeme içtihatları boşluğu doldurmaya çalışmışlardır. Doktrinde kaynağını Alman monarşilerinden bulan ve bazı İsviçreli hukukçular tarafından da savunulan oldukça eski bir zorunluluk hali teorisi vardır. Bu teoriye göre devlet zorunluluk halinde yürürlükteki hukuk düzeniyle bağlı olmaksızın toplumun korunması için her türlü tedbiri alabilir. Zorunluluk hali devlet lehine bir zorunluluk hakkı yaratır. Alınan tedbirler anayasa ve hukuk düzenine açıkça aykırı da olsa zorunluluk hakkı onları otomatik olarak meşru kılar. Kısaca eski Roma düsturu gereğince halkın selameti en üstün kanundur. Bu teorinin kamu hürriyetleri açısından ne derece tehlikeli olduğunu söylemeye gerek yoktur sanırız. Nitekim modern doktrin büyük çoğunluğuyla bu görüşü hukuk devleti kavramı ile bağdaşmaz olarak reddetmektedir. İsabetle belirtildiği gibi halkın selameti en üstün kanundur. Formülü siyasal bir formül olabilir. Fakat bir hukuk kuralı değildir ve idare edenler lehine herhangi bir hak yaratmaz. Şüphesiz ki toplumun varlığını ve selametini tehdit eden bir tehlike karşısında yöneticiler açık bir hukuki dayanak bulamasalar da siyasal sorumluluğu yüklenerek durumun gerektirdiği her türlü tedbiri alacaklardır. Ancak kaçınılmaz zorunlulukların gerekli kıldığı bu fiili tedbirleri sonradan bunlar siyasal bakımdan mazur görülse bile peşinen hukuki bir renge boyamaya çalışmamak gerekir. Devlete daha doğrusu devlet iktidarını kullananlara bir zaruret hakkı tanımak demek, onların hukuk dışı davranışlarına önceden meşruluk vizesi vermek ve sürekli bir otokratik rejime kapıyı açık tutmak demektir. Olayların baskısı altında normal hukuk düzenine aykırı tedbirleri otomatik olarak meşrulaştıran bir yazılı olmayan kanun fikrinin demokratik devletlerce benimsenmediğini kesinlikle söyleyebiliriz. Buna karşılık bazı ülkelerde mahkemeler genişletici yorum yöntemlerine başvurarak olağanüstü hal rejimlerine meşruluk temeli bulmak hususunda özel çabalar göstermişlerdir. Genellikle mahkemeler kriz dönemlerinde kamu düzeni ve milli güvenlik kavramlarının normal zamanlara göre çok genişlediğini ve dolayısıyla kamu hürriyetlerinde de normal ölçüleri aşan kısıntılar yapılabileceğini kabul etmişlerdir. Bu konuda sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Devletin varlık ve güvenliğini tehlikeye düşüren olağanüstü hallerde hürriyetler düzenini olduğu gibi korumaya imkan yoktur. Çağımızın birbirini kovalayan krizleri şu çelişkili paradoksal gerçeği ortaya koymuş bulunuyor. Bazen hürriyeti koruyabilmek ancak otoriter yöntemlere başvurmak suretiyle mümkün olmaktadır. Demokratik toplumlar hürriyetlerini toptan kaybetmemek için onlardan geçici olarak fedakarlıkta bulunmak zorunluluğu ile karşılaşabiliyorlar. Ancak olağanüstü hal rejimlerinde özellikle iki nokta üzerinde son derece uyanık ve titiz davranmak gerekir. Birincisi bu rejimin geçici karakterinin önemli belirtilmesidir. Tecrübeler göstermiştir ki bunalım rejimleri bazen iktidar triyakiliği yaratmakta ve sürekli diktatörlüklerin kuruluşunda bir köprü vazifesi görmektedir. Hele sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olmayan ülkeler için bu riskin çok daha büyük olduğuna şüphe yoktur. Bu bakımdan tehlike dönemi geçer geçmez normal duruma dönüş sağlanmalı ve otoriter yöntemlerin demokratik bünyede bazı alışkanlıklar ve silinmez izler bırakmamasına dikkat edilmelidir.